Ayrım 23.
Daha ileride yol Sibirya kolonilerine, Yakutların, Buryatların köylerine yahut Moğol şamanlarının her taraflarına ziller, kurdeleler, çıngıraklar takarak sıçraya sıçraya rakıslar yaptıkları mabetlere gitmektedir. Başka istikametlerde ise Rus ovaları, Kırım, Alman kolonileri, Leh, Baltık memleketleri vardır. Şevket Süreyya Aydemir daha sonra da bu sergiyi kaç defa gezdim bilmiyorum ama ilk günün intibalarını hiç unutmam. O gün oradan ayrılırken düşünüyordum. Şu delikanlıları gümüş kordonlar içinde yüzen fakat yazı yazacak alfabeleri bile olmayan Çerkezler ne olacak? Günlerinin ve gecelerinin çoğunu Kartal Yuvası dağlarının üstünde hançer oyunları oynamak yahut kız kaçırmakla geçiren şu gelin gibi süslü Kafkas delikanlıları ne yapacaklar? Şu deve kadar hareketsiz Kırgız avulu, belki hepsi de hanlar soyundan olan fakat hayatlarını develerin yürüyüşüne uyduran şu Kırgız bayları kervanlarını nerelere sürecekler? Şu incik boncuk şeyler satan Türkistan çarşısı, şu gece gündüz yar yar diye haykıran oynak dümbelekçiler, şu avlak yüzündeki donmuş sırıtışı ile oynamaktan ziyade debelenen ipek takkeli oğlan, şu ziller, tefler, kordeleler içinde eteklerini savura savura ortalıkta dönen pis, tembel ve frengili şamanlar ne olacaklar diye yazmaktadır. Görüldüğü gibi sergi Şevket Süreyya Aydemir'i de dehşetle şaşırtmıştır. Kuşkusuz serginin bu olağanüstü büyüklükteki boyutları da genç Şevket Süreyya'yı mutlaka şaşırtmıştır. Ama bu Osmanlı aydınını asıl şaşırtan şey ise galiba gene hiç kuşku yok ki sergide gördüğü soydaşları ile ilgili gerçekler olsa gerektir doğrusu bizce de. Ola ki göçebelik sözcüğünü bile dilinden çıkarmış atmış Osmanlı aydını göçebeliğin ata yurdunda hala sürdüğünü birden görünce sözcüğün tam anlamıyla bozguna uğramıştır sanki. İlginçtir, burada dikkat çeken bir başka noktada Sovyet yöneticilerinin bu göçebelik gerçeğine bakışlarındaki farklılık olsa gerektir doğrusu. Çünkü bu gerçeği bizdeki gibi devlet gücüyle örtbas etmeye kalkışmak şöyle dursun, tam karşıtı, hatta biraz da abartarak sanki daha ilk günden gözler önüne bütün çıplaklığıyla sermeye çalışmışlardır görüldüğü gibi. Ayrıca bu tutumun doğulu halklara şirin gözükmek için uygulanmış, salt bu sergiye özgü, makyavelist bir davranış olmadığı da doğrusu bizce kuşkusuzdur. Çünkü bu tutum daha sonraki yıllarda da bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde tarihi boyunca bir devlet politikası olarak ısrarla sürdürülmüştür bildiğimiz kadarıyla. Hatta bazı gözlemlerimize dayanarak şunu da belirtmek isteriz ki bu tutum yalnız devlet politikası olarak da sürdürülmemiş, el altından ustaca yöntemlerle kişilere de benimsetilmiştir sanki. Yani kişilerin de göçebelik gelenek ve göreneklerine, ulusal kimliklerinin belirleyici öğeleriymişçesine sahip çıkmalarına ve onları benimseyip titizlikle korumalarına özel olarak göz yumulmuş gibidir tıpkı. Nitekim gerek Sovyetler Birliği döneminde gerekse daha sonra tanıştığımız nice Orta Asyalı soydaşımız özel konuşmalarında Müslümanlıkla birlikte göçebelik gelenek ve göreneklerini de ulusal kimliklerinin ana belirleyicileri olarak nasıl titizlikle koruduklarını, dinin ve göçebeliğin etnik ve ulusal kimlikle ne tür bir ilişkisinin olabileceği hakkındaki sorularımıza kulak bile asmadan övünerek anlatmışlardır uzun uzun. Ama öte yandan da ilginçtir, göçebelik gördüğümüz kadarıyla Orta Asya'da birçok bölgede hala sürmektedir gerçekten de. Örneğin Türkmenistan gene Türkmen yazar dostların da belirttiklerine göre 24 aşiretten oluşmaktadır ve bu aşiretlerin en büyüğü Teke aşiretidir. Oysa Sovyetler Birliği döneminde belirli dallarda ve belirli oranlarda da olsa bu ülkelerde de bir takım önemli tarım ve sanayi yatırımları yapılmıştır hiç kuşku yok ki. Gene bu süre içinde bu ülkelerde de konut, ulaşım, yol, su, kanalizasyon gibi bazı kentsel altyapılar büyük oranda tamamlanmış, eğitim, sağlık ve bunun gibi toplumsal sorunların çözümünde de önemli başarılar elde edilmiştir. Ama bütün bunlara karşın toplumsal ilişkilerin hala değişmemiş olması gerçekten ilginçtir. Acaba Sovyet yönetimi istediği halde mi başaramamıştır böyle bir toplumsal devrimi? Yoksa göçebelik aşamasını toplumların sosyalizmle geçişi açısından daha uygun buldukları için böyle bir değişimi gerçekleştirmeyi özellikle mi amaçlamamışlardır? Galiba göçebeliği ortaklaşacı, kolektivist yani ağır basan bir toplumsal aşama olarak değerlendirdikleri için özellikle korumuşlardır bizce de. Örneğin Özbekistanlı bir yazar Timur Pulatov da her ne kadar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yaptığı bir konuşmada Sovyet Komünist Partisi'ni suçlamak amacıyla da olsa Sovyetlerin dolayısıyla komünist partilerinin Orta Asya'da toplumsal yapıları değiştirmeyi kesinlikle düşünmediklerine işaret etmektedir. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Yavuz Baydar'ın kendisiyle Stockholm'de yaptığı söyleşide yani feodal yapı bunca yıl boyunca kırılamadı mı sorusunu yanıtlarken hayır hayır feodal yapı partinin iktidara gelmesiyle giysi değiştirdi sadece. Çünkü parti ancak feodal yapının korunmasıyla varlığını sürdürebilirdi. Moskova'nın ideolojisiyle bölgede var olan zihniyet işte bu asgaride birleşti. Emirler, aşiret reisleri parti yönetimine yerleştiler. Sloganlar ve kalıplaşmış kavramlarla hem iç hem dış kamuoyu kolayca kandırıldı. Bugünkü yapı hala feodal demektedir. Görüldüğü gibi bu Orta Asyalı yazar da her ne kadar bazı kavramları birbirine karıştırıp örneğin göçebelik yerine feodal yapı tamlamasını kullansa da Sovyetlerin bu ülkelerdeki toplumsal yapıları değiştirmeyi kesinlikle amaçlamadıklarını açık açık belirtmektedir. Ancak Sovyet yöneticileri bu yazarın öne sürdüğü gibi komünist partilerin varlıklarını sürdürebilmeleri için mi bu toplumsal yapıları korumak zorunda kalmışlardır acaba gerçekten? Yoksa göçebelik aşamasının sosyalizme geçiş açısından daha elverişli olduğunu içtenlikle düşündükleri için mi böyle davranmışlardır? Bu Orta Asyalı yazarın yanıldığı veya özellikle çarpıttığı tek nokta da galiba buradadır. Çünkü bizce hiç kuşku yok ki Sovyet yöneticileri ve bilim adamları da göçebelik aşamasında taşınmaz mülkiyet hakkı kavramının henüz toplumsal mantalitede oluşmadığını çok iyi bildikleri için bu aşamanın sosyalizme geçiş açısından daha elverişli olacağını düşündüklerinden böyle davranmış olsalar gerektir doğrusu. Göçebelik ve sosyalizm. Gerçekten Sovyetler Birliği deneyinin topu topu 3 çeyrek yüzyıl gibi çok kısa bir süre içinde sona ermesinde Orta Asyalı bu göçebe toplumların hızla sosyalist aşamaya sıçratılabileceği konusundaki bu yanılgının da önemli bir rolü olmuş mudur acaba? Dün ülkelerinin komünist partilerinin bir numaralı yöneticileri olan kişilerin bile bugün gene ülkelerinin bir numaralı antikomünistleri kesilmiş olmalarına bakılırsa doğrusu bu soruya hayır diyebilmek de olanaksızlaşmaktadır. Çünkü belleklerinde henüz taşınmaz mülkiyet kavramı bile oluşmadığı için değil bu göçebe toplumların kolayca sosyalist aşamaya sıçratılabilmeleri galiba özel eğitimlerinden geçirilmiş, parti üyeliğine alınmış, hatta parti üst yönetimine getirilmiş aydınları bile sosyalist yapılamamıştır görüldüğü gibi. Acaba niçin? Acaba uygulamada mı bir eksiklik vardır, bir hataya mı düşünmüştür? Yoksa mülkiyet hakkı kavramı bilinçlerinde henüz karmaşıklaşmamış, özel mülkiyet hakkı kavramının bile bireysel değil, henüz aşiret mülkiyeti biçiminde olduğu bu göçebe toplumların teorik olarak ortaklaşa mülkiyet ilişkisine daha kolay sıçrayabilecekleri savundan mı kaynaklanmaktadır bu yanılgı? Yani teorik midir? Sorun mülkiyet hakkı kavramında ve mülkiyet ilişkilerinde mi gizlidir acaba? Kuşkusuz mülkiyet kavramı ve ilişkisi burada bir kez daha yineleyelim ki bizce de Marx'ın belirttiği gibi her tarihsel dönemde değişik biçimlerde ve birbirlerinden tümüyle ayrımlı farklı toplumsal ilişkiler çerçevesinde gelişmiştir. Yani göçebe toplumlardaki mülkiyet ilişkileri de hiç kuşku yok ki bütünü yine kendilerine özgüdür ve büyük bir olasılıkla da henüz birikim aşamasında olsa gerektir. Bu nedenle bir mülkiyet hakkı kavramının varlığından söz etmek bile olanaksızdır belki de. Nitekim Marx da henüz tasarruf aşamasında bulunup da mülkiyet aşamasına erişememiş olan ailelerin ve kabile toplulukların varlığından söz etmek de olanaklıdır demektedir. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı adlı kitabında bu toplumsal aşama ile ilgili olarak. Oysa ortaklaşa mülkiyet ise gene bilindiği gibi kapitalist mülkiyet aşamasından sonraki bir ileri evredir. Dolayısıyla bir toplumun ortaklaşa mülkiyet aşamasına sıçrayabilmesi için öncelikle mülkiyet hakkı kavramına sahip olması gerektir. Gene Marx'ın Kapital'in 1. cildinin İlkel Birikim başlıklı 8. bölümünde belirttiği gibi kapitalist özel mülkiyette üreticilerin acımasız bir vahşetle mülksüzleştirilmesiyle yani emekçilerin deyim yerinde ise kendi iş koşullarıyla kaynaşmasının sonucu olan özel mülkiyetin yerini almıştır. Marx, bireylerin malı olan dağınık, bölük pörçük, üretim araçlarının yoğunlaştırılmış toplumsal birimler haline, yani pek çok insanın, çoğunluğunun cüce mülkiyetinin birkaç kişinin azınlığın dev mülkiyeti haline dönüştürülmesi ve büyük halk yığınlarının elinden toprağının, yaşama araçlarının, iş aletlerinin alınması, yani halk yığınlarının bu korkunç ve ıstıraplı mülksüzleştirilmesi işlemi sermayenin tarihinin de başlangıcını teşkil eder demektedir. Görüldüğü gibi gerek üretici emeğin özel mülkiyeti gerekse kapitalist özel mülkiyet kavramları ilk olarak ancak tarım toplumu aşamasında ve toprak mülkiyeti şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle batılı toplumlarda ancak feodal dönemden sonra ortaya çıkmış bu özel mülkiyet kavramının ve ilişkilerinin göçebeliğin hala ağır bastığı Orta Asya toplumlarında da var olabileceğini düşünmek dahi söz konusu olmasa gerektir doğrusu. Yani bu insanlar Sovyet devrimi öncesinde kapitalizm tarafından mülksüzleştirilmiş filan değillerdir kesinlikle. Oysa sosyalizm bilindiği gibi kapitalizmin barbarcasına mülksüzleştirip ücretli işçiler haline döndürdüğü yığınları ortaklaşa mülkiyetle yeniden mülk sahibi yapmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla yanılgının teoriden kaynaklandığını söyleyebilmek galiba gerçekten zordur. Ola ki bu durumda bir kendiliğinden dik de vardır. Yani yanılgı ne teoriden kaynaklanmıştır ne de bir uygulama hatasıdır. Sorumlusu yönetim veya yöneticiler de değildir belki. Ama bütün bunlara karşın gene de Marx'ın ve Engels'in mülkiyet olgusuyla yeterince ilgilendiklerini söyleyebilmek gerçekten olanaklı mıdır acaba? Temel ilkesi bütün mülkiyeti ortaklaşa hale getirmek olan bir kuram için böyle bir ikircim ilk bakışta sanki bir paradoksmuş gibi gözükebilir kuşkusuz. Fakat burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki gerek Marx'ın gerekse Engels'in mülkiyeti salt üretimle ilgili bir ilişki olarak ele aldıkları da galiba tartışmasızdır. Nitekim Alaaddin Bilgi de bu konuda ülkemizdeki yetkin çalışmalardan biri olan Marx ve Engels'in ekonomi politik sözlüğünde bu gerçeğe işaret ederek Engels'in de mülkiyetin ekonomik bir kategori olduğunu, özel mülkiyetin oluşumunun da ekonomik nedenlere dayandığını belirttiğini yazmaktadır. Zaten Marx ve Engels de daha 1846 yılında birlikte yazdıkları ilk gençlik kitaplarından biri olan Alman ideolojisinde bile mülkiyet kavramının tarih içindeki gelişimini mülkiyetin ilk şekli aşiret mülkiyetidir. Mülkiyetin ikinci şekil antikitede rastladığımız komün mülkiyeti ve devlet mülkiyetidir. Bu mülkiyet birçok aşiretin sözleşme ya da fetih yoluyla bir şehir halinde birleşmesinden doğar ve kölelik bu şekil içinde de var olmaya devam eder. Komün mülkiyetinin yanı sıra önce menkul ve daha sonra gayrimenkul özel mülkiyetin geliştiği görülür. Ama özel mülkiyet burada komün mülkiyetinin buyruğunda bulunan anormal bir mülkiyet şeklidir. Üçüncü mülkiyet şekli ise derebeylik mülkiyetidir ya da çeşitli zümrelerin, sosyal tabakaların mülkiyetidir. Antikite nasıl şehirden ve şehrin küçük arazisinden başlamışsa orta çağda kırdan başlamıştır diye özetledikten sonra Alman ideolojisi çeviren Selahattin Hilal gene mülkiyet mevcut iş aletlerinin zorunlu sonucudur demektedir. Marx gene aynı yıllarda 1846-47'lerde yazdığı galiba mülkiyet konusunu ayrı bir bölüm halinde ele alan tek Marksist klasik Felsefenin Sefaletinin ikinci bölümünde de Proudhon'un mülkiyetle ilgili düşüncelerini eleştirirken Proudhon mülkiyetin kaynağında mistik ve esrarlı bir şeyler olduğunu iddia ediyor. Mülkiyetin kaynağında esrar görmek yani üretimin kendisiyle üretim araçlarının dağılımı arasındaki ilişkiyi bir esrar haline getirmek Proudhon'un diliyle söyleyelim iktisat biliminin bütün iddialarından vazgeçmek değil midir diyerek düşüncelerini kesin bir dille açıklamıştır. Görüldüğü gibi Marksizmin mülkiyet konusuna salt ekonomik açıdan yaklaştığı ve onu üretim ilişkilerinin içindeki bir durum şeklinde değerlendirerek irdelediği kuşkusuzdur. Bu nedenle de mülkiyet konusu Marksizm için kendiliğinden salt üretim aracı mülkiyeti ile sınırlandırılmıştır sanki. Dolayısıyla özel mülkiyet kavramı da emek ürünlerinin meta durumuna dönüşmesi, yani üretimin kişisel gereksinim ve tüketim için değil, değişim için yapılmaya başlanılmasıyla ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Yani daha önce de değindiğimiz gibi Marksizm için mülkiyet bağımsız bir kavram olmayıp, üretim faaliyeti içindeki bir ilişkidir. Marx ve Engels de mülkiyet konusuna değindiklerinde salt toprak mülkiyetinin geçmişiyle ilgilenmişlerdir sanki bu yüzden. Örneğin Marx'ın Felsefenin Sefaletinde Proudhon'un mülkiyetle ilgili görüşlerini eleştirirken yaptığı gibi Engels de Anti-Düring'de Düring'in özel mülkiyetle ilgili görüşlerini öncelikle toprak mülkiyeti konusunu inceleyerek yanıtlamıştır. Gene Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı ünlü kitabında da özel mülkiyetin doğuşuyla ilgili olarak eski Atina ve Roma'da meta ve köle biçimindeki zenginlik yanında toprak mülkiyeti biçimindeki zenginlik de kendini gösterdi demektedir. Ve hemen ardından da toprak mülkiyeti tanınır tanınmaz ipotek de icat edildi. Zinanın ve fahişeliğin monogamiye yapışması gibi ipotek de toprak mülkiyetine yapıştı. Ticaretin genişlemesi, para ve tefecilik, toprak mülkiyeti ve ipotek sayesinde servet sayıca küçük bir sınıf elinde yoğunlaşıp merkezileşti. Buna koşut olarak kitleler giderek yoksullaştı ve yoksullar yığını da hızla büyüdü diye eklemektedir. Kapitalist özel mülkiyetin emekçi yığınları hızla yoksullaştırması yani mülksüzleştirmesi de Marksizmin önemli konularından biri olmuştur. Örneğin Kapital'in 1. cildinin ilkel birikim başlıklı 8. bölümü bütünüyle bu mülksüzleştirilme konusuna ayrılmıştır. Köfteci, ayakkabı tamircisi filan da patron mudur gerçekten? Gerçekten Marksist düşünürlerin mülkiyet olgusunu bütünüyle üretim faaliyetinden kaynaklanan bir ilişki olarak yorumlayıp, mülkiyet hakkı kavramını da neredeyse salt üretim aracı mülkiyeti haline indirgeyerek ele almaları, başka ülkelerdeki Marksist partilerde de bizdekine benzer bir takım sürtüşmelere hiç neden olmamış mıdır acaba kim bilir? Çünkü Türkiye'nin siyasal yaşamında 1960'lı yıllarda çok etkin bir rol oynamış ilk Marksist parti olan Türkiye İşçi Partisi içinde neredeyse ilk günden kapatılıncaya dek sürekli sorun yaratmıştır bu yorum. Nasıl unutulur? Bilindiği gibi Türkiye İşçi Partisi de bütün Marksist partiler gibi işçi sınıfının öncülüğünü kendisine ana ilke olarak seçmiştir. Bu amaçla da partinin bütün organlarında görevli bulunanların yarısının işçi olması daha ilk günden bir tüzük hükmü haline getirilmiştir. Tüzüğün bu ünlü 53. maddesinde partinin bütün organlarında görevli bulunanlardan yarısının kendisi üretim araçlarına sahip olmadığı için emek gücünü üretim aracı sahiplerine satarak yaşayanlar veya işçi sendikaları yönetim organlarında görevli bulunan üyeler arasından seçilmiş olması gözetilir. Yönetim organlarınca kongrelere sunulacak aday listeleri bu esasa göre tertiplenir. Kongrelerde delege ve organları bu esastan ilham alarak seçerler denilmektedir. Ve tüzüğün bu maddesi 1964 yılında İzmir'de yapılan partinin 1. Büyük Kongresi'nde tartışmaya bile gerek görülmeden oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ancak yine aynı kongrede sıra seçimlere gelince iş karışmıştır. Delegeler bu esastan ilham alarak nasıl oy kullanacaklardır? Tüzüğün bu buyruğu nasıl yerine getirilecektir? Genel Başkan Mehmet Ali Aybar hemen bu soruna da bir çözüm bulmuştur. İşçiler ayrı, işçi olmayanlar ayrı listeler halinde seçilime katılacaklar ve delegeler iki ayrı oy kullanacaklardır. Sadun Aren'in Tip Olayı 1961-1971 adlı kitabında da belirttiği gibi bu yöntem parti kapatılıncaya dek de titizlikle uygulanmıştır. Tüzüğün bu maddesi ve bu uygulama yalnız parti içi tartışmaların değil, daha sonraki yıllarda partiye yöneltilen sol eleştirilerin de başlıca konularından birisini oluşturmuştur. Örneğin Doğan Avcıoğlu yönde çıkan bir başyazısında tipi eleştirirken elbette sosyalizmin işçi sınıfının öncülüğünde olması gerektiğini belirterek bu maddeye değinmiş ve tip işçi işçi olmayan gibi suni ayrımları bırakarak parti kademelerinde parlamentoda en güçlü unsurları ile temsil edilmeye önem vermelidir diye yazmıştır. Yön dergisinde daha sonra haftalarca tip tartışmaları başlığı altında süren gerek tip yöneticilerinin gerekse tipli olmayan solcu aydınların Avcıoğlu'nun bu yazısına gönderdikleri yanıtlarda da bu madde tartışmanın önemli konularından birini oluşturmuştur. 53. maddenin bu konuda sendikacılara önemli bir ayrıcalık tanıması da parti içinde ayrı bir tartışma konusu olmamış değildir kuşkusuz. Örneğin 22-23 Ekim 1966 günlerinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Adnan Ermiş adlı bir delegenin sendikacılara yönetim organlarında çoğunluk imtiyazı tanıyan bu tüzük maddesini eleştirmesi üzerine tipin sendikacı kurucuları hep birlikte ayağa kalkmışlardır. Adnan Ermiş, yönetim kademelerinde işçilere tanınan kontenjanın işçilerin politik eğitimi amacıyla konulduğunu, fakat pratikte bundan sendikacılara bir imtiyaz doğduğunu ve profesyonel sendikacıların böyle bir imtiyaza layık olmadıklarını söyledikten sonra profesyonel sendikacılar düzenin yarın değişmesinden fayda görecek değillerdir. Aksine menfaatleri düzenin böyle devam etmesindedir. Bir defa işçi değillerdir. Sendikalardan bol para elde etmektedirler. Altlarında Amerika gezileriyle edinilmiş otomobiller vardır. Hiç işçilik yapmadan herhangi bir işverenden 3 yıl işçilik yaptı diye bir bonservis alırsanız derhal işçi sendikası kurabilirsiniz. Ve hatta bununla da yetinmez partimizden milletvekili dahi seçilebilirseniz deyince de kıyamet kopmuş ve partinin sendikacı kurucuları arasında derhal bir tesanüt doğmuştur. Nitekim Sadun Aren'de 53. madde hiçbir zaman ciddi bir biçimde uygulanmamıştır. Bu konuda söylenebilecek en doğru söz 53. maddenin partide sendikacıların ağırlığını korumak gibi bir işlev yaptığıdır diye yazmıştır. Ama anımsadığımız kadarıyla kongrelerde asıl tartışmalarda sendikacı olmayan kişilerin işçi kesiminden adaylıklarını koydukları zaman çıkmıştır.